Kıymetli seyircilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. TV.net ekranlarında huzurlarınızdayız. İnşallah bu hafta Mesnevi ile İlahi Aşk'ta yine özel bir bölümle, hususi bir konu, özel bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Efendim, geçtiğimiz haftalarda önceki programlarımızda konuştuğumuz o ilahi aşk yolculuğumuzu bu hafta tanıtımlardan da görmüş olacaksınız. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin hayatına, Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin hizmetlerine inşallah bu önümüzdeki dakikaları ayırmış olacağız. Hani bu dakikalarda ne kadarını konuşuruz, ne yaparız? Bakalım efendim, zuhurat hep beraber göreceğiz. Çok kıymetli bir misafirimiz var stüdyomuzda. Az sonra misafirimizi de size takdim edeceğiz. Ama öncesinde müsaadeniz olursa şöyle Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri ile alakalı yapılmış kısa bir tanıtım filmimiz var, bir VTR'miz var. Onu izleyelim, sonra tekrar stüdyomuzda olalım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bütün beşeriyet bir araya gelse hepsi birden dua edip de bir hakikatin yolunda rica-i ilahiden bir nebze bir şey istese hepsini vermeye kadir olan sensin. Bu cemaati bugün buradan mahrum gönderme.
Son devrin büyük alimlerinden Hafız-ı Kurra Gönenli Mehmet Efendi 1319 senesinde Göne'nin Malkoç Mahallesi Merdin Çıkmazı bir numaralı evde dünyaya gelmiştir. Babası Kırım kökenli olan Selamet oğullarından Osman Efendi, annesi ise Fatma Hanım'dır. İlkokul ve ortaokul tahsilini Gönen'de tamamlamış, hafızlığını ise Kırımlı Abdullah Hoca Efendi de yapmıştır. Hafızlığını tamamladıktan sonra aynı zamanda babasının yakın arkadaşı Kırımlı Abdullah Efendi'nin oğlu ve Kara Kadı namıyla tanınan Gönen Kadısı ve Müftüsü Hüseyin Efendi'nin damadı olan İsmail Hakkı Efendi ile beraber 1916 senesinde ilim tahsili için İstanbul'a gelmiştir. İsmail Hakkı Efendi, Darül Fünun'un Ulumu Diniye Şubesi mezunu olan ve Fatih Camii'nde ders okutan bir müderris olup son devir Osmanlı ulemasındandır. Gönenli Mehmet Efendi, bu alim zattan bir müddet Arapça dersi almıştır. 1919 senesinde Medresetül Vaizin ve Medresetül Emme-i vel Hutba'nın birleştirilmesiyle meydana gelen Medresetül İrşad'a devam ederek 1922'de bu medresenin Vaizin şubesinden mezun olmuştur. Bir ilim aşığı olan Hoca Efendi, İstanbul'da tahsil yaptığı senelerde Gönen'de vefat eden annesinin cenazesinde de bulunamamıştır. Gönenli Mehmet Hoca Efendi, İstanbul'da Hacı Bayram-ı Kaftani, Dülgerzade, Üçbaş, Hacı Hasan ve Sultanahmet camilerinde İmam Hatip olarak vazife yapmıştır. Ayrıca 1937 senesinde Eyüp'teki Hazreti Halit Camii'nde ifa edilen Saliha Sultan Kurra Reisliğine tayin edilmiştir. 1949'da Üçbaş Camii Kur'an Kursu Muallimliğine Fahri olarak atanan Gönenli Hoca Efendi, bu vazifesine 1954 yılından itibaren Hacı Hasan Camii'nde devam etmiştir. Buradaki görevi sırasında Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu ile tanışmış ve onun başkanlığı sırasında imtihanla Sultanahmet Camii, ikinci imam hatipliğine getirilmiştir. Bu arada girdiği diğer bir imtihanı da kazanarak Sümbül Efendi Camii'nde kürsü vaizi olmuştur. Yaşadığı dönemin önemli alim ve arifleriyle de teşrik-i mesai yaparak Kur'an aşkını safha safha bütün yurt sathına yaymak için ömrünü vakfeden Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin hatırası birçoğumuz için hala taptazedir. 1982 senesinde emekliye sevk edilen Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri, ilk günkü heyecan, gayret ve fedakarlıklarıyla vefat tarihi olan 1991 senesine kadar hizmetlerine devam etmiştir.
Cennetleri görerek Cemal-i Muhammed Mustafa'ya nazır-ı hayran olarak bu aziz Türk milletinin, bütün milletimizin varlığıyla Allah'ın ibadetleri kabul olan, nimetlere mazhar olanlardan eyle. El-Fatiha.
Efendim, az evvel söylediğim, sizlere arz ettiğim gibi ekranlarını yeni açanlar da varsa Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni bu akşam Mesnevi ile İlahi Aşk'ta konuşacağız. Bütün bu programa, bu konuşmaya da vesile olan Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin hayatıyla alakalı çıkmış bir de kitap var. Müsaadenizle programın hemen başında bu kitaptan da kısaca bahsedeyim. Sonra zaten kitabın içeriği olan Hazret'in hayatı hakkında konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Sufi Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Fatih Çıtlak hocamızın kaleme aldığı bir kitap. Bu kitabın içerisinde Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin doğumundan göçtüğü tarihe kadar yaptığı hizmetlerinden, üslubundan, daha çok üslubundan, yani nasıl anlattığından, neyi anlattığından, kimlerle beraber olduğundan, yaşadığı dönem Türkiye için, dünya için de tabii önemli bir dönem ve çok önemli de şahsiyetlerin yetiştiği bir dönem. O dönemdeki o insanlarla olan münasebetlerinden, Kur'an hizmetinin bir nevi temsili, tarifi olan o güzel hayatından bahsedilen bir kitap. Herhalde birçok kitapçıya dağılmış olmalı bu kitap. Bunun içerisinde ayrıca Hoca Efendi'ye ait hususi hatıralar da var. Yani hem kendisiyle alakalı hususi hatıralar var, hem de el yazısından böyle örnekleri de bulabileceğiniz bir kitap. İnşallah edinirsiniz. Bizler de önümüzdeki dakikalarda dediğim gibi inşallah bu kitap üzerine ve kitabın içerisinde geçen Gönenli Mehmet Efendi'nin hayatı üzerine sohbet etmeye çalışacağız. Fatih Çıtlak hocam stüdyomuzda. Hocam önce sizi selamlayayım, daha sonra hemen konuğumuza döneceğim çünkü. İzzet Ay hocamız da stüdyomuzda. Kendisi çok uzun yıllar Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri ile beraber bulunmuş. Hem onun hizmetinde bulunmuş, hem de hayatında birçok şeye tanıklık etmiş. O tanıklıkla beraber Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni kendisinden dinleyeceğiz. Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Efendim ben Deniz yalnız programın bundan sonraki bölümünde müdahale etmeyeyim ama sizin de affınıza sığınarak. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nden bugün benim konuşabilmeme vesile olan, bu kitabın vücuda gelmesine vesile olan, Hoca Efendi'yi yanında durabilmemiz için her türlü şekilde bize babalık, abilik yapan zat kıymetli hocamızdır, İzzet Efendi Hazretleri. Eyvallah. Eğer olmasaydı bendeniz Hoca Efendi ile görüşme, buluşma veya yanında olma imkanı bulamayacaktım. Dolayısıyla biz, Allah kendinden razı olsun, kıymetli yöneticilerimize, kanal mensuplarına, idarecilerimize de teşekkürlerimizi bildirelim. Gönenli Mehmet Efendi hakkındaki bu heyecanımıza bigane kalmadılar.
Eyvallah.
Hususi program yapalım teklifleri onlardan geldi. Bu program İzzet hocamız olmadan olamazdı. Yani Hoca Efendi Hazretleri'ni biz hep İzzet Efendi Hazretleri'yle tanıdık.
Estağfurullah.
O yüzden bu tarihi bir programdır. Tarihi bir şeydir, not düşmedir. Bu programı biz kendimiz için yapmıyoruz. Haşa, belki o şekilde algılanabilir diye korkuyorum. Kitap için de yapmıyoruz.
Eyvallah.
Hatta İzzet Efendi hocamızın kendi kaleme almış oldukları yeni baskı da çıkacak. Kardeşlerimizin eğer böyle tam muhabbetle tadı damağında bırakacak Hoca Efendi hakkında kitap okumak istiyorlarsa en önce onu okusunlar. Yani bizim şu anda burada sadece acaba bu son halkanın, bu Gönen Mehmet Efendi Hazretleri'nin hayatı hakkında gelecek nesilleri ve günümüzün insanlarına, bu işin çilesini çekenlere ve bundan sonra da bu dermanı, bu güzelliği, bu çileye talip olanlara nasıl ışık tutabiliriz diye bir sorumluluğumuzu yerine getirmek için bugün buradayız. İspat-ı vücut ettik efendim. Onu arz etmek isterim.
Estağfurullah. Hocam, programın hemen başında bendeniz, hem kıymetli hocamızla daha evvel yaptığımız sohbetlerde hem de sizlerden ve diğer talebelerinden gerek sözlü gerekse yazılı olarak işittiğimizde herkes için bir Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri var. Yani çocuk için ayrı, genç için ayrı, alim için ayrı ya da herkes için ayrı ayrı birçok anlamda Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri ile bir münasebet kurulmuş. Herkes kendince bir şey anmış, herkes meselesini gitmiş çözmüş. Gönenli Hazretleri ile sizin buluşmanız, tanışmanız nasıldı diye başlasak hocam, lütfeder misiniz?
Estağfurullah. Ben yedek subaylığımı yaparken Çorlu'da ve dini kitaplar satan, o işlerle meşgul olan bir Selahattin abimiz vardı. Bana Fethul Rabbani gibi, Futuhul Gayb gibi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitaplarını takdim etmişti. Hem onları okurdum hem o zatının yanına giderdim. Teris olurken İstanbul'a gidiyorsun. Sana 4 tane isim söyleyeceğim. Hangisinin elini öpersen ben de onun elini öpeceğim. Şeklinde bana böyle bir şey verdi. Hava verdi. Geldim. O isimler şu. Bir şeyde Erenköy'de Hacı Sami Efendi Hazretleri var. Efendim şeyde İskenderpaşa'da Mehmet Zahid Kotka Hazretleri var. Beykoz'da Medineli Hacı Osman Efendi Hazretleri var. Bir de dedi Sultanahmet Camisi'nde Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri var. Ben dedi Sultanahmet Camisi'ne gittim. 5 gece beni imam odasında misafir etti. 40 tane hafızı karşısına oturtuyor. 40'ını dinliyor. 40'ını aynı anda hatasını buluyor, tavsiye ediyor dedi. Böyle bir zat. Bir de onun elini öp bakalım dedi. Hangisini sen elini öpersen ben de onun elini öpeceğim dedi. Bir Kadiri mensubu bir amcamız vardı mahallede. Beni ilk önce şeye götürdü. Hacı Osman Efendi Hazretleri'ne götürdü. Hacı Osman Efendi Hazretleri ile Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri arasında büyük bir bağ varmış o zaman. Biz bilmiyoruz. Osman Efendi'ye hizmet eden arkadaşlar Mehmet Efendi'ye de geliyorlar Sultanahmet Camisi'ne. O arada işte öyle gider gelirken beni de Hoca Efendi'ye şey yaptılar, Gönenli Hoca'ya. Ekrem Bey vardı, çok hizmet eden. Her iki Hoca Efendi'ye de çok aşık bir zat. Benzin istasyonu vardı kendisine. O hocam dedi sizi görmek istiyormuş beni. Şey yaptı, Hoca Efendi'ye takdim etti. İşte o gün bugün sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Futuhul Gayb kitabı olacak. Orada şöyle bir dua var. Ya Rabbi beni sana kim getirecek? Asrın sultanı kim? Benim mürşidim kim? Benimle kim meşgul olacak? Benim manevi hayatımı kim düzenleyecek? Şeklinde böyle tam belki şey yapamıyorum, anlatamadım. Böyle bir dua var. Bu duayı istihare duası olarak takdim etmiş Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ben de o duaya 1 seneye yakın devam ettim. En sonunda hocamı gördüm. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni gördüm rüyamda. Çok enteresan bir rüya, çok canlı bir rüya. Hala aklıma geldikçe gülerim ve heyecanlanırım. Bu rüyayı gördüğüm gün, Osman Efendi Hazretleri'nin ertesi gün sohbeti var Beşiktaş'ta, Akaretler'de bir camide. Orada oturuyoruz sohbette, namazdan sonra imam odasında. Osman Efendi dedi, sen bu gece ne rüya gördün dedi. Hiç daha bir şey söylemedim. Hocam dedim, bir rüya gördüm ama şimdi anlatmayayım size dedim. Anlat anlat dedi. Orada başka kıymetli insanlar da var. Rüyayı anlattırdı bana. Oğlum dedi, tebrik ederim. Öyle bir zat bulmuşsun ki hiçbir zaman bırakma. Büyük bir mürşidi kamildir. O gün ne olduysa oldu, Osman Efendi'den Gönenli Mehmet Efendi'ye şey yaptık, aktarma oldu, manevi bir aktarma oldu. Aşağı yukarı sene demek ki 1963-64 seneleriydi. Zaten Hacı Osman Efendi 67 senesinde vefat etti. Ondan sonra hiç hocamdan ayrılmadım. Hoca Efendi de bizi bırakmadı. Bırakmayışının belki başka sebepleri de olabilir. Yani değişik bir şeyden geliyoruz. Cemiyet hayatından geliyoruz. Belki tekrar yanlış yollara düşeriz diye bizi manevi koruması altına da almış olabilir. Fakat hiçbir zaman elhamdülillah. Ondan sonra 65'te hacca gidiyoruz dedi. Hocam dedim, ben sizin yanınıza hacın manevi şeyini de bilmiyorum o zaman yani.
Onu bu arada Hoca Efendi Hazretleri'nin de hacca, Umre'ye, Kabe'ye hususi bir aşkı vardı değil mi hocam?
Ne diyorsun? Hatta şöyle bir olay anlattı. Sultanahmet Camii'ne bir zat geliyor bir gün. Ona çay ikram ediyor Hoca Efendi.
Evet.
Oturuyorlar, konuşuyorlar falan. Onu tabii yabancı olduğunu görünce Hoca Efendi, zaten öyle huyu vardı Hoca Efendi'nin. Yabancı bir gördü mü hemen ilgilenir, ihtiyacın var mı diye sorar. O zat, aradan epey bir zaman geçiyor. Hoca Efendi gene hacca gidecek. Kilis tarafına geliyor herhalde. Oradan hududa geçecek. Elinde nüfus kağıdı yok, pasaport yok, hiçbir şey yok. Bir de bakıyor ki bu zat. Sultanahmet'te çay içirdiği zat. Hocam ne arıyorsun burada? İşte böyle böyle. Burası bizden sorulur diyor. Hoca Efendi oradan pasaport işlerini ayarlıyor, resmi işleri ayarlıyor, huduttan geçiriyor, hacca gönderiyor. Bir çayın, Sultanahmet'teki çayın şeyine bakın.
65'te buyurdunuz, bir hacca gidiyoruz.
Onunla gittik. Hacca gittik elhamdülillah. Hocamın şeysini, orada bir hacı teyze var. Bakın nasıl meşgul oluyor Hoca Efendi'nin. Yani keramet de böyle olur yani. Bir orada hacı teyze var. Gitti de o hacı teyzenin şeyini öp, elini öp, hürmet et. Gelince senin dedi kayınvaliden olacak dedi. İstanbul'a dönünce senin kayınvaliden olacak dedi. Allah Allah, hiç yani aklımdan geçmeyen bir şey. Ama ben de o zaman hocam ne söyleseler, hocam ben sizin yanınıza evlenmek için gelmedim. Ben sizin yanınıza hacca gitmek için gelmedim. Benim derdim başka. O da lazım, o da lazım. Hoca Efendi hepsini yerli yerine oturtuyor hayatımda. Sonra geldik İstanbul'a, haçtan döndük. 3 ay mı, 5 ay mı sonra o hanımın, o hacı annenin şeysiyle, kızıyla, şimdi hanım.
Ben elini öptüm. Eşim, ben elini öptüm tabii.
Hatta öptüm. Cenazesinde de sen vardın galiba tabii, beyler beyine defnederken.
Elini öptüm tabii.
Hacı annenin, işte onun şeysiyle, kızıyla.
Pazara kendi gider. Tam bir Osmanlı hanımıydı. Onu, çok
doğru,
böyle
bravo.
Şey tabii.
Onun kızı Latife Hanım'la evlendirdi. Bakın nasıl bir hayat kuruyor. Hoca Efendi'nin büyüklüğü burada zaten. Bakın 65'te şimdi.
Yani affedersiniz hocam.
Estağfurullah.
Yani manevi olarak bir şey terkin etmek, rehber olmaktan ziyade evet. insanların hayatında, şimdi yeni koçluk diyorlar ya, yaşam
evet,
koçluğu
evet,
gibi. Yani hayatını, evliliğini, her şeyini takip eden aktif cemiyeti yetiştiren bir insan.
Evet.
En önemli cemiyet insanı yani. Cemiyeti teşekkür ettiren bir insan.
Bakın şimdi 5 çocuğum oldu. Bir tanesi senin arkadaşın Can Ciğer.
Eyvallah.
Ahmet Fazla.
Tabii kıymetli İmam kardeşimiz. Hatip'te, evet.
İmam Hatip'te beraberdiniz. Evet. Şimdi 13 tane torunum var.
Elhamdülillah.
Çocuklarım hepsi İmam Hatip mezunu. Hoca Efendi'nin şeysiyle bunlar yani. Böyle nasihatlarıyla, teşvikiyle olmuş işler. Benim gibi yüzlerce var. Bu Ahmet Şahin Hoca Efendi var biliyorsunuz.
Evet.
Çok kıymetli bir talebesidir o.
Evet, evet.
Alim bizzat biliyorsunuz. Diyor ki Hoca Efendi öyle bir insandı ki yani bir alem bir şey yetiştirdi, nesil yetiştirdi.
Evet.
Desem azdır diyor.
Evet.
Tek başına bir nesil yetiştirdi. İşte bu.
Bir de bunu tek yapması.
Tek öyle. Başına. Tek
yani böyle evet. müessesiydi vesaire
yok,
tek başına.
Tek başına. Şimdi oradan şeye gireyim ben. Sultanahmet'te bir zat vardı. Meczup diye bakardık biz ona ama çok enteresan bir zattı. Sabah namazından çıkardık şeyde Sultanahmet Camisi'nden. Bütün o zaman yayınlanan gazeteleri şey yapar bu. Alır, büker. Hem kalın paltosu var sırtın hem ceketi var. Ceketinin cebine koyar, iç cebine koyar, paltosunun iç cebine koyar. Camiden çıktıktan o sabah namazında çay içtiğimiz bir yer vardı orada hemen. Caminin dışında, cami duvarlarının hemen yanı şimdi önünde. Hoca Efendi'ye çıkartır gazeteleri, şifreli konuşuyor. Hocam işte bu sene İtalyanlar şöyle yaptı, Almanlar böyle yaptı. Ben bu Sovyetlerin işini bitireceğim, dağılacak. Böyle enteresan laflar konuşurduk. Gittim oraya dövüşeceğim falan böyle. Fakat gazeteyi de böyle açar, Hoca Efendi'yi tersten gösterir gazeteyi. Kendisi ters tutuyor Hoca Efendi
ders. Adeta vazifeli gibi.
Vazifeli yani. Gibi. Sonra ben işin aslını öğrendim. Şimdi Hoca Efendi'nin şöhretinden istifade etmek için böyle mevlit ilanları veriyorlar gazetelere. Hoca Efendi'nin okumayacağı gazeteleri. Yani hoca bunu nasıl okumaz? Yani oraya milleti toplayacaklar veya işte bir şey menfaat.
Hoca Efendi de gönenli geliyor diye
yazıyorlar. Gönenli geliyor diye evet. Fakat Hoca Efendi'ye haber vermiyorlar.
Tabii dertleri başka çünkü.
Dertleri başka. Hoca Efendi bunu keşfetmiş.
Bir de okumayacağını düşündüğü gazeteye veriyorlar.
Bravo. O da aynı şekilde. O zat da bunları işte böyle Hoca Efendi haber veriyormuş. Hem gelecekten haber veriyor hem de Hoca Efendi aç gözünü. Bak böyle böyle ismini kullanıyorlar manasına.
Allah Allah.
Ekmeğini, her günkü ekmeğini cami duvarından alırdı bu zat. Ben gözümle gördüm. Böyle bir ekmek kim koyuyorsa bırakıyor oraya, ekmeğini oradan alırdı. Bir gün Hoca Efendi bu zatı anlatıyor bana. Oğlum diyor, Sultanahmet'te hutbeye çıkacağım. Tabii büyük bir cemaat geliyor, değişik insanlar geliyor. Zamanın başbakanı geliyor, dışarıdan Ali Ulu Bey gibi zatlar evet. geliyor. Konuşacağı lafı da önceden düşünüp hazırlıyor. O gün diyor aklımda iki tane konu var. Acaba hangisini anlatayım? Bu meczup zat diyor birden dönerdi bu arada. Meczup zat diyor birden diyor şey yaptı, dönerek karşıma çıktı. Hoca birinci fikri bırak, ikinciyi anlat dedi diyor. Bak Hoca Efendi'nin daha aklındaki iki konuyu keşfediyor ve birinciyi anlatma, ikincisini anlatırsan daha güzel olur.
Ama demek ki ayrıca Hoca Efendi'ye Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği evet. ki hayatımızda böyle nice insanlar var da biz görmüyoruz tabii.
Evet, evet.
Gönderilen yani bir manevi destek, evet. bir paratoner bir bravo. Şey gibi.
Hocam bir taraftan da çok özür dilerim.
Estağfurullah.
İzzet Hocamı dinlerken sizinle Hoca Efendi ile beraber hatıralarınızın olduğu da çok aşikar. Hani anlatılanlar var ama buradan biz izlediğimizde belli konularda da çok beraber yaşanmışlık da var hocam.
Yani onu hocam söyleyecek. Bendeniz hemen şöyle söz alayım ki susmak için ondan sonra. Kitabı yazarken de öyle oldu. Kendisinden bahsettirmezdi ki, sevmezdi ki. Yani size samimi söylüyoruz. Eğer hakikaten bütün anlatılanları ve birebir yaşayanları hani üşenmesek bir komisyon kursak bu sefer de diyecekler ki ya siz ansiklopedi mi yazıyorsunuz? Bu kadar niye abartıyorsunuz? Bunu Hoca Efendi de istemiyor. Bakın daha 3 gün evvel yeni bir şey daha öğrendim. Yani bitmiyor. Çünkü neden? O çok kıymetli Allah ve Resulünün yolunda pervane olmuş. Allah ona o nuru ilahiden yakmış. Bütün insanlık aydınlanmış. Güneşin faydalarını anlatmakla bitirebilir misiniz Mustafa Bey?
Eyvallah.
Bir yerde tıkanırsın ama bitmez ki. Bunlar nur kandili olmuş insanlar. Yani o şekilde oldukları için şeye şaşırmasınlar. Yani böyle bir insan nasıl bu kadar oluyor demesinler. Bakın şu anda biz çekim cazibe merkezindeyiz. Bir şekilde linklerden uzaya kadar gidiyor. Bu buraya ait bir marifet. Allah'ın marifetullahına ermiş olan insanların bu kadar farklı yerlere böyle nüfuz etmesine niye şaşırıyoruz ki? Eyvallah. Senin benim gibi adamları uzaylara çıkartıp indiriyorlar. Bu kadar insanın gönlüne gözüne gösteriyorlar. Ve Allah'ın çektiği kamerayla ilan edildiğinde bundan daha azı düşünülemez ki. Diye düşünüyorum adeta hocam. Ben
çok derinlere daldın hocam.
Çok özür dilerim
sen
hocam.
Sen o zaman beraber olan şeylerimiz de Fatih Hoca anlatsın. Sohbeti çok peki. güzel, tatlı maşallah şeyin.
Eyvallah.
Fatih Hocam.
Biz hatırat dinlemeye efendim. Hatırat.
Müsaadeniz olursa hocam bir ara verelim. Bir ara verelim. Peki. Aradan sonra inşallah devam edelim sohbetimize. Kıymetli seyircilerimiz, Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri özel bölümüyle Mesnevi ile İlahi Aşkı izliyorsunuz. Hemen az sonra da devam edeceğiz sohbete. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programındayız. Efendim Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri özel bölümündeyiz. Hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Hoca Efendi'nin en sık ettiği dualardan diye evet. hep dinliyoruz talebelerinden sizlerden. Hoca Efendi'nin böyle meşhur duaları var. Sizlerin yaşadığınız, sizin hayatınızda büyük tesiri olduğunu tahmin ettiğimiz ama dinlediğimizde belki bize de yol gösterecek nice hatıralar var. Ama hocam bunlardan da evvel müsaadeniz olursa, Hoca Efendi'nin yaşadığı dönemde çok önemli şahsiyetler, çok önemli isimler de var. Ve Hoca Efendi onlarla da beraber, onlarla da teşriki mesaisi var. Kur'an hizmetini yaparken de öyle beraber bir gayretleri de var.
Evet.
Şöyle ilk hatırınıza gelenlerden, hatıralardan hocam, kimlerle görüşürdü, kimlerle beraber ne yaparlardı?
Şimdi büyük Kur'an-ı Kerim üstadlarına Abdurrahman, rahmetli Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Hasan Akkuş Hoca Efendi. Hatta Hasan Akkuş Hoca Efendi rahmetli biraz güreşçiliği, pehlivanlığı varmış. Şöyle bir hatıra anlatmışlardı. Nur Osmaniye Camii'nin imam odasında Gönenli rahmetliyle Hasan Akkuş Hoca arada bir güreş yaparlarmış, kapışırlarmış şöyle gençliklerinde. Ve her seferinde de berabere kalırlarmış. Bunu da benden duymuş olun bir hatıra. Hasan Akkuş Hoca Efendi Hazretleri vefat ettiğinde Lütuf Paşa müezzini vardı, İsmail Kalpar. Fevkalade güzel evet. Kur'an-ı Kerim okurdu.
Arabi de okurdu.
Arabi okurdu. O orada oradaymış o cenaze töreninde, merasiminde. Hoca Efendi, Gönenli Hoca şeye bakmış, Hasan Akkuş Efendi'nin, rahmetlinin tabutuna ağlayarak, "Hocam sen de mi gidiyorsun?" demiş. Yani sevgisi de böyle. Hoca Efendi zaten zümreciliği yok. Hoca Efendi değişik bir insan. Herkesle, her cemaatle nerede bir Kur'an hizmeti var?
Hepsi.
Hoca Efendi orada. Hiçbir şekilde ayrım yapmıyor. Sokaktaki insana hizmet ediyor, yardım ediyor. Bir gün Fatih Camii'nden çıktık. Anadolu'dan geldiği belli olan bir zat. Ben de Hoca Efendi'nin çantasını taşıyorum, gidiyoruz. Hemen koş koş dedi otobüse. Bak dedi, bu herhalde İstanbul'a yeni gelmiş. Git sor bakalım ihtiyacı var mı dedi. Yani sokaktaki insanın ihtiyacıyla ilgilenen, bu kadar düşünceli ve hassas davranan bir insan. Tabi diğer hoca efendilerle de mesela Mehmet Zahit Kotka Hazretleri ile beraber gördüm. Mina'da bir çadır şeysi var. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri, hocam çadırın dibinde oturuyor. Ben çadırın kapısında duruyorum. Mehmet Zahit Kotka Hazretleri de 50-60 metre ileriden geliyor. Baktım Mehmet Zahit Kotka Hazretleri çadırın o dip kısmına bakarak gülüyor. Kafama çadırın kapısına içeri baktım. Baktım Gönenli Mehmet Efendi de gülüyor. Çadırın dışından çadır da kalın. Demek benim onu görmemi istiyorlarmış ki ben de çadırın kapısındayım. O ona çadırın içinden gülüyor, o ona çadırın dışından gülüyor. Çadırın kapısına Mehmet Zahit Kotka rahmetli yaklaştı. Daha görmesine imkan yok. Yaklaşır yaklaşmaz Gönenli Hoca yerinden kalktı, kapıda karşıladı. Orada misafa ettiler, konuştular, sohbet ettiler biraz ayaküstü. Mina'da. Böyle mesela Hacı Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'de son zamanlarıymış, son günlerimmiş herhalde. Ben de o zaman Ciddi'de üniversitede çalışıyorum. Ömer Kirazoğlu vardı, rahmetli olmuş. Evet. O da damadı Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin. Evet. Ona demiş ki, yataktan kalkarak yattığı yerde hasta Sami Efendi Hazretleri dikilmiş böyle yatağında ki Ömer Bey kendisi anlatıyor. Gönenli Mehmet Efendi demiş. Ertesi gün biz Hoca Efendi ile Medine-i Münevvere'ye geldik. Orada Mustafa Efendi diye bir zat var.
Yani sadece Gönenli Mehmet Efendi
demiş, tekrar düşmüş. Yatmış. Tekrar düşmüş öyle. Bitkin, çok hasta. Son günlerimiz zaten. Ömer Kirazlıoğlu Bey rahmetli Gönenli Hoca'yı görünce böyle bayağı bitirdi. Hocam dedi, Efendi Hazretleri de dün sizin için böyle söyledi. Ben de sizi burada görünce birdenbire de şaşırdım dedi. Hoca Efendi tek kelime etti. Yarın saat 10'da gel beni al, kendisini gidelim ziyaret edelim. Gitmiş orada, sonra beni götürmedi. Efendim orada ne yaptınız hocam dedim. İşte alimlerin kıymeti hakkındaki ayetler okudum, sohbet ettik, eski günlerimizi aldım. Zaten Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin dış görünüşüyle Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri birbirlerine çok benzerlermiş fizik olarak.
Evet.
Yani karıştırdıkları dahi olurmuş. Daha böyle işte
bir de artık manevi irtibatı, hani bir aslında zamanında yaşadığı insanlar var. Ama biliyoruz ki mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, yani yetiştiğimiz, aslına yetiştiğimiz bir zat olarak efendim, onun hem onunla arkadaşlığı var, Hazreti Gönel Mehmet Efendi'nin Bediüzzaman'la alakası evet, var ama evet. Bir de buradan da bir başka yere de bir uç açmak istiyorum size, sözü tevdi kılmak için. Bir de bu zatların da hayatlarını okuduğumuzda hep manevi olarak kendi asıllarından evvelki insanlarla da bir irtibatları var. Onlar da onların hususi sanki bir tanışıklığı, bir frekansı var. Yani bu bir tenasüh değil ama evet. Adeta ondan sonra gelen kişiye bir bayrak teslimi gibi belli zatların, pirlerin, işte o asırda falanca zatın filanca ile yakınlığı var. Mesela Üstad Bediüzzaman'ın Hazreti Abdülkadir Geylani'den bahsetmesi, evet. Defaatle görüştüğünü bildirmesi, Risale-i Nur'a, efendim Nur talebelerine, Hazreti Pir'in Kur'an talebelerine ta kaç yüz sene evvel, 900 küsur sene kadar aşağı yukarı, 450'li 60'lı yıllar olduğunu düşünürsek Hazreti Abdülkadir Geylani'ye, evet, evet. Ondan sonra himmetinin hala devam ettiğini söylemesi gibi. Hoca Efendi'nin de böyle manevi irtibatı olduğu zatlara şahit oldunuz mu? Veya Bediüzzaman'la alakası nelerdir?
Vallahi çok, bu biraz ağır bir soru oldu ama ben bunun altından kalkabilecek miyim bakayım. Madem böyle açtın sen Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, Bediüzzaman Hazretlerinden, sırf Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinin, o canım hocamın bir şeyini, yani manevi durumunu anlatmak için şu hatıramı anlatayım. Sultanahmet Camisi'nde gene bir öğle namazından sonra İmam Odası önünde bekliyorum. Pırıl pırıl bir zat geldi, böyle güzel giyinmiş. Geldi yanıma. O zatı Osman Efendi Hazretleri'nin yanında da görmüştüm ben. İki kere gördüm. Bir Osman Efendi Hazretleri'nin yanında gördüm, bir de rahmetli hocamın yanında gördüm. Ben dedi dün akşam bir ziyafetteydim dedi. Manevi bir ziyafetteydim dedi. Hayrola abi dedim, ne ziyafeti? Dün akşam dedi Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin, hocamın dedi, hoca efendinin dedi, manevi ziyafeti vardı. O ziyafette Cüneyd-i Bağdat'ı Hazretleri ile Abdülkadir Geylani Hazretleri de davetliydi dedi. Hoca Efendi o sırada imam odasından giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor, talebelerin ihtiyaçlarını şey yapıyor. Hoca Efendi büyük bir keşif var. Yani böyle bir şeyin söylendiğini hissediyor muhakkak. Fakat demek ki onu benim duymamı istemiş. Veya o şeyin anlatılmasını istemiş. Kendisinin de manevi durumunu belki bugün, belki de ilk defa açıklanan bir olay bu, duymamı istemiş. Sonra o manevi işte ruhlar şeyinde, aleminde ruhlar, ne diyorlar, ervahı.
Evet, ervah alemi.
Ervah aleminde. Böyle bir şeyim var. Sonra bu işin içinden çıkamadım ben. Ya manevi alemde, böyle bir ruhlar aleminde, böyle bir ziyafet, bir manevi ziyafet, nasıl bir ziyafet? Sonra hocamın şeysi geldi aklıma, tavsiyesi. Oğlum Risale-i Nur oku. Risale-i Nur'da 8. Lema'yı okudum. Bediüzzaman Hazretleri şöyle girmiş, müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Keramet, mucize gibi Cenab-ı Hakk'ın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır. Yani şimdi ben bunu ezbere de bakmadan da anlatırım ama bu şeyi, imkanı de, yok. Evet. Toparlayamam. O kadar güzel bir şeysi var ki Bediüzzaman Hazretleri'nin. Beşerin fiili değildir keramet. O keramete mazhar olan zat ise bazen biliyor, bazen bilmiyor. Bakın, bazen evet. Biliyor, bazen bilmiyor. Vukuundan sonra bilir. Keramete mazhariyetini kablel vuku bilen ve ikram-ı ilahiye ihtiyarıyla tevfik-i hareket eden kısım, eğer enaniyetten bütün tecerrüt etmişse ve Hazreti Gavs gibi, yani Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi kutsiyet kesp etmişse, Cenab-ı Hakk'ın izniyle o kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar, bilir ve bildirir.
Yani evliyadan bir kısmı, bendenizin anladığı doğru mu hocam? Siz,
buyurun.
Ben tavsiye etmiş olayım.
Estağfurullah.
Velayet sahibi insanlar olur. Kendi velayetinden de habersizdir. O elinden çıkan kerametlerden bir kısmı evvelden bilebilir. Yani hisseder.
Evet.
Olduğu zaman hisseder. Bir kısmı sonradan hisseder. Farklı farklı keramet tecellileri vardır. Neticede Allah'ın ikramıdır. Fakat tezkiye-i nefiste, tasfiye-i kalpte çok ilerlemiş. Ve Allah Teala'nın hususi tecelliyatıyla alem-i ervahtan seçilmiş olan zatlar, bırakın o anda oluşunu, ondan sonraki kısmını, olmadan evvel bile o ikramdan haberdar oluyorlar.
Evet.
İşte Gavs-ı Azam bunun gibi nadir insanlardandır, evet, buyuruyor. Evet. Bediüzzaman Hazretleri.
Bak işte, enaniyeti yok edecek.
Evet.
O zat enaniyeti. Her şeyi haktan bilecek. Çünkü ne diyor burada? Keramet mucize gibi Cenab-ı Hakk'ın fiilidir. Evet. Yani keramet şimdi bazı...
Evliyaya nispet ediliyor ama aslında
tabii,
Allah'ın fiili. İman tazir ediyor zaten.
Tabii.
Biz amen. Hoca Efendi'den, yani biz kırıntıları değil sizin gittiğiniz sofranın, bizim yetiştiğimiz kısmı kırıntısı değildir.
Evet.
Ama imanımız tazir ediyordu.
Evet.
O aşkımız ziyadeleşiyordu. Yani Hoca Efendi'nin şu anda yokluğunu hayatımıza ne kadar derin bir şekilde hissediyoruz. Sadmeleri yedikçe, ah işte o meclislerin kıymetini bilemedik diye dövünüp duruyoruz. Sizi tenzih ederim.
Estağfurullah.
Yani onlar abide iman şahsiyeti amin olarak hep karşımızdalardı.
Şimdi evet hocam. Bu Lema'nın şeyin sonunda, Risale-i Nur'da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu asra bakışı ve Kur'an'a hizmet eden herkese manevi bir yardımının
ta o zamandan.
O zamandan, şimdi de hala hazırda manevi
devam
bir
et
yardımının olduğunu Risale-i Nur'larda açıkça Bediüzzaman
açıkça
Hazretleri
işaret
etmiş.
O zaman buradan Gönenli Hocamızın anlattığınız o hatırasıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin burada anlattıkları tam örtüşüyor.
Örtüşüyor.
Kur'an ehli bir zatta nice evliyanın sırrı zahir. Hatta bir de hocam, bendeniz şeye çok tacip ederim. Bir gravür var. Yani bir resim var.
Evet.
Hazreti Abdülkadir Geylani'ye ait olduğu söylenen bir resim. Ben o resmi şöyle, yani üzerine Hoca Efendi'nin sarığını koyun. Gönenli Mehmet Efendi birebirdir yani.
O kadar benziyor.
O kadar benziyor. Yani yüz şeklinden mübarek ağzının Kur'an okurken aldığı bir şekil vardı. Harfi telaffuz etmek için malumhanes. Ağız şekline kadar benziyor.
Evet.
Çok acayip. Demek ki bu manevi irtibatı şeyi var.
Evet.
Evet.
Ben şimdi Hoca Efendi bir de şeyin yani sosyal yönü çok güçlüydü.
Hocam onu soracağım ben de.
Buyurun.
Size, müsaadeniz olursa.
Buyurun.
Hoca Efendi mesela anlatırken şimdi bir tarafıyla böyle manevi harikuladelik, biz dinlerken böyle hayretle ve muhabbetle de dinlemeye çalışıyoruz. Ama öbür tarafıyla da hani o Sultanahmet Camii'nde az evvel öyle bir cümle vardı sizin anlattıklarınız içerisinde. Talebelerin işleriyle meşgul olan,
evet, evet,
imam odasına girip çıkan dediniz. Yine işte şeyler var, gittiği camilerde vaazını dinleyen insanlar var. Onların dertleriyle de meşgul,
evet,
olduğunu sizlerden dinlemiştik. O sosyal tarafıyla da yani Hoca Efendi o yaşadığı dönem boyunca sürekli etrafındaki insanlarla bir irtibatı, münasebet olmuş.
Evet.
Sosyal tarafıyla alakalı neler söylersiniz Hoca
sosyal,
Efendi?
Mesela gazeteleri, basını o günkü haberleri takip ederdi.
Eyvallah.
Bir gün Fatih Camisi'nden çıktık bir yatsı namazından sonra. Orada çay içilecek bir yer var. Hacılar kahvesi derlerdi işte 30-40 sene önce. Bir gazete almış. Verdi bana gazeteyi. Orta sayfasını aç dedi. Açtım. Baktım. Balın faydaları diye bir yazı. Bir Alman profesöründen o gazetenin işte o çalışanlarına tercüme etmiş. Hı hı. 25 çeşit balın faydası var yazmış. Fakat o Alman profesörünün kitabından tercüme etmiş, orayı almış. Okuttu onu bana. Sonra cebinden, herhalde kendi kütüphanesinden, bir risale gibi, bir kitap gibi bir şey çıkarttı. Açtı Osmanlıca. Oğlum bak dedi, orada 25 çeşit fayda var. O Osmanlıca yazan kitapta da, Osmanlılar zamanında basılmış kitapta da 25 çeşit aynen balın faydaları birebir örtüşüyor. Birebir. Şimdi bunu nereden buldu? Nasıl yakaladı?
Onu nereden buldu?
Onu nereden buldu? o yazıyı nasıl keşfetti? Geldi. Demek ki yani bunlar hep anlatılacak şeylermiş ki. Yani o zamandan işte bu Hoca Efendi'nin aynı zamanda bir ileri görüşü.
Evet.
Bir keramet, rahatlıkla bir büyük bir kerameti diyebiliriz. Efendim. Sonra dedi ki üzülerek, böyle biraz ağlamakla hatta. Oğlum dedi, Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda veya o sıralarda Fatih Kütüphanesi'nden geldiler. Çok kitap götürdüler Almanya'ya dedi. Çok kitap kaçırdılar dedi. Demek ki o kitapların içinde balın faydaları o Alman profesörün eline geçmiş.
Efendim. Mesela evet.
Oradan da biz
de almış tercih. Aynen. Efendim.
Yani böyle dünya işleriyle de yani böyle mesela Almanya'dan açılmış bir Sultanahmet Camii'nde namaz kılmaya yakın bir zaman Hoca Efendi'ye müezzin efendi koşa koşa geldi. Hocam Almanya'dan telefon geldi. Sizi arıyorlar. Hemen gitti Hoca Efendi müezzin odasına. Almanya'dan zaten telefon o zaman pek yok, müezzin odasında var. Almanya'dan gelen o zatla konuştu. Dünya ile sadece yani Türkiye ile değil.
Tabii.
Anadolu'nun her köşesi, Almanya'da her yerde talebesi var. Her yerde talebesi var. Her yerde onu anlatıyor Recep Akakuş Hoca Efendi. Yani bir İmam Hatip talebesiyle nasıl meşgul oluyorsa, bir Kur'an kursu talebesiyle nasıl meşgul oluyorsa, Avrupa'da doktora yapan bir üniversite talebesiyle de meşgul oluyor. Onunla da uğraşıyor.
Cemiyette faydalı olabilecek veya potansiyel evet. olarak mevcut olacak her şeyde bir şekilde alakalı ve onların mecrasına giriyor. Mesela evet. al üniversite okurken gel burada camide oku demiyor.
Evet.
Hepsini
evet.
kendi mecranda yetiştiriyor.
Bravo, çok evet. güzel söyledin. Şimdi mesela evet. böyle bir arkadaş daha vardı. Diş doktoru. Ondan sonra mezun oldu. Hali vakti pek yerinde değil. Muayenehane açacak. Düşünüyor ne yap? Ya dedim ben hocama bir söyleyeyim bunu. Ondan sonra söyleme dedi, ümitsiz. Hocam dedim böyle böyle bir arkadaş var cemaatten. Yeni diş doktor oldu. Muayenehane açacak bir imkanı yokmuş. Bu kadar söyledim. Aradan bilmiyorum bundan sonraki olayı bilmiyorum. Gittim o arkadaşın doktorluk yaptığı bandırmaya gittim bir iş için. Baktım arkadaşın ismi yazıyor şeyde.
Yazıhanesi
muayenehanesinin önünde. Hemen girdim içeri. O görünce sarmaş. Ya hayrola dedim burada. Ya dedi ben sana şimdi başladı ağlamaya.
Allah Allah.
Sen dedi Hoca Efendi'ye gidip söylemişsin. Bak haberim yok. O gün öğreniyorum ben. Hoca Efendi onunla ilgilenmiş. Allah. Bir yerden para bulmuş.
Allah Allah.
Bu arkadaşa vermiş. Al git muayenehaneni aç. Gitmiş o muayenehanesini açmış. Efendime söyleyeyim.
Size de söylemiyor.
Söylemiyor. Benim hiç haberim yok. Benim hiç haberim yok. Ağlıya ağlıya bunu anlattı. Halim vaktim yerine geldi dedi. Borçlarımı ödedim dedi. Nasıl teşekkür edeyim ben bu hocaya? Nasıl dua edeyim?
Daha şaşırdım. Yüz yüze bile görüşmedi daha bir yüzü... insana bir de.
Evet.
Hani
evet.
gelir insanın evet. yüzü tutmaz falan. Hayır sizi aracı ettiği halde ve görmedi size itimadı da.
Evet, evet.
Ne kadar büyük ki. Sizin onun gönlünüzün daralmasından anladım. Hoca Efendi demek evet. ki.
Tabii o da var şimdi.
Çok yani şey, bir tane hadise diye iç içe muhteşem çok. Bir ahlak.
Şimdi bir keşif işte bu kalpten geçen okuyor.
Eyvallah hocam.
Kalpten geçiyor.
Çok özür dilerim yine tekrar. Bir aramız olacak. Kalpten geçeni okuyor cümlemizi ama unutmayalım. Oradan İnşallah kalın. Oradan devam Peki. edelim.
Ama siz hep beni konuşturdunuz.
Estağfurullah.
Hocam keşke vakit olsa daha uzun uzun konuşsak ama önümüzdeki dakikalarımız var daha. Daha bölümlerimiz olacak. Peki. Kıymetli izleyicilerimiz devam edeceğiz özel yayınımıza az sonra. Efendim, Gönen'de Mehmet Efendi Hazretleri'ni andığımız, hatıralarını dinlediğimiz, iki kıymetli talebesiyle de beraber olduğumuz, tamam Mesnevi ile İlahi Aşk özel bölümündeyiz ama İzzet Ay hocamız ve yine Fatih Çıtlak hocamızla da beraberiz. Kalpten geçeni de bilirdi. Hani kalbimizde olanları da böyle söylerdi gibi bir cümle vardı. Oradan evet, herhalde bir şey anlatacaktınız hocam.
Ben şöyle anlatayım, Cidde'deyiz şimdi. Cidde'de evde oturuyoruz. Talebelerinden eski Balıkesir milletvekili Mevlüt abi vardı. Mevlüt Bey var. Mevlüt Bey var. O Suriye'den şeyler getirmiş. Tüccar veya bir şirket sahibi arkadaşlar getirmiş. Ben jeofizik mühendisiyim ya. Yani büyük bir şirket kuralım. Büyük işler yapalım. Büyük rakamlar. Tam bunları oturacağız, konuşacağız, bir şeye, sonuca bağlayacağız. Baktım, telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Açtım. Gönenli Mehmet Efendi, hocam. İstanbul'dan telefon ediyor, biz orada konuşuruz. Tek laf şu. Oğlum, o konuştuğunuz işte hayır yok. Sakın kabul etme. Bu kadar. Mevlüt abiye dedim, ya abi hocam böyle böyle söylüyor. Mevlüt Bey de. Hoca efendinin karşısında el pençe duran birisi. Başüstüne hocam, nasıl istersen hocam. Bu kadar hürmet eden bir arkadaş, sen görmedin onu. Görseydin. Bu kadar hürmetkar. Dedim, abi böyle böyle. Artık bu Suriyeli arkadaşlara bir şey söyleyelim. Yani bir kibar bir şekilde anlatalım. Bu işi kabul etmediğini söyleyelim. Böyle bir İstanbul'dan benim oradaki iş konuşmamı takip ediyor. Ve... Artık buna ne derler bilmiyorum.
Şimdi telekomünikasyon diyorlar, telekomünikasyon ama değil tabii.
Değil. Değil. Bir gün evden çıktım. Hoca efendinin biliyorsun salı akşamları Fatih Camisi'nde 5-10 evet. dakika bir...
Ne saltanattı yarabbim.
Allah'ım.
Camiye giriş çıkışı yeterdi insana.
Fakat şeytan da musallat olmuş bana.
Estağfurullah.
Oturdum. Hoca efendiyi bekliyorum. Yani gelsin... Erken geldim biraz. Şimdi şeytan bana şöyle bir vesvese veriyor. Ya bunca sene Hoca Efendi'nin yanındasın, ne elde ettin? Ne yaptın? Nedir? Öyle bir senaryolar üretiyor ki artık illallah dediğim an başa çıkamıyorum. Tam o sırada Hoca Efendi geldi. Hiç oturacak, vaiz yapacak, mihrapta yapardı evet. Biliyorsun. Hiçbir şey söylemedi. Aniden döndü yüzüme, şöyle bir baktı. Kazandığın sevaplar da yetmez mi dedi. Bak ne kazandım diye ben şeytan bana vesvese veriyor. Yani hocamla aramı açacak. Vesvese veriyor. Hoca efendi de şöyle döndü bir baktı. Kazandığın sevaplar yetmez mi dedi. Bu laf beni kendime getirdi. Bu laf beni kendime getirdi. Bunu Nuhi Bey değil mi? O bir arkadaş evet. var. Nuhi Bey'i anlattım da. Şimdi o Çanakkale ziyaretimizde gençlerin görüşü bambaşka. Yani evet. maneviyatları daha kuvvetli oluyor. Onu da anlatayım. Sonra unutturma.
İnşallah. Estağfurullah.
Şimdi Nuri Bey'e anlattım da bunu. Ya diyor Hoca Efendi sadece seninle değil diyor. Senin şeytanınla da diyor mücadele etmiş diyor. sadece seninle değil diyor. Ne? Bak ne bir laf oturttu yerine. Yani gençler, şimdi büyük bir zat vardı, o da gene anlatıyorum, Hacı Osman Efendi Hazretleri. Derdi ki oğlum, ahiretini seven bir genç, yani namazı niyazı ahiretini seven bir genç, İslamiyet'e yönelmiş bir gençte 60 evliya kuvveti var derdi. 60 evliya kuvveti. O kadar gencin ibadeti kıymetli.
Ya. Evet.
Şimdi tabii ben... arkadaşlar da kameraman mıyız? Evet. Arkadaşlar da sizler de gençsiniz. Ben yani sizlere yanında konuşurken biraz terliyorum. Genç olduğunuz için bu lafı aklıma geldiği zaman beni terletiyor. Biraz da zorlanıyorum yani, kusura bakmayın.
Estağfurullah efendim.
Biraz da siz anlatın hocam.
Efendim bendeniz yok anlatmaktan ziyade zaten hususi olarak hep sizden gördüğümüz edep üzerine biz gelip giderdik. O sayede bendenizi en çok memnun eden şey hakikaten o, hani demin buyurdunuz ya, her şeyimizde meşgul olma. Yani o deryanın balığı olmuş insanların insana gösterdiği bir şey var. Yani bir ruh hali var. Şöyle izah edeyim müsaadenizle. Bendeniz İmam Hatip'te okudum. Bütün hocalarımın ellerinden öperim. Hepsine karşı saygım vardır. Hepsinin üzerinde emeği vardır. Fakat mesela bendeniz namazdaki hassasiyeti ve her gün belli bir şekilde Kur'an'dan ezberden olsun bir şey okuma adetini ve herhangi bir hadise olduğunda ben Allah'a karşı şu sorumluluğumu yerine getirmedim. O yüzden bununla imtihan oluyorum şeyini. Edebiyat hocamdan öğrendim mesela.
Evet.
Zeki hocam vardı. Zeki Ekici. Rahmetle anıyorum onu. Kendisini belki tanırsınız.
Tanırım, ben de o sırada öğretmendim orada.
Evet, Muşlu. Evet. Onun o korkusu, yani o deryanın balığı olmuş insanı görünce, bizdeki şu andaki eksiklik bu hocam. Yani bizim hususi bir program yapmamızdaki sebep de o. Biz alıyoruz, Mesnevi'den okuyoruz. Mesnevi'yi anlatabilmek, aşkı anlatabilmek için bu insanların huzurunda yaşamış olan insanları görmek kadar hiçbir şey tesir etmiyor. Evet. Mesela bendeniz, size Metüsena şeyinde değilim.
Estağfurullah.
Fakat bunu, bunlar da örnek olsun. Eğer bir saygı görebiliyorlarsa, ki kusur ediyorum ama eğer bir saygı varsa bunlar da örnek olsun. Mesela Hoca Efendi Hazretleri celallendiğinde, herhangi bir şeye farklı hareket yaptığında bendenizde hemen size döner bakardım. Acaba durum nasıl diye. Sizin Hoca Efendi'nin o yaptığı harekete göre ki şeklinizden ben nerede olduğumu ve nasıl hareket etmek durumunda olduğumu anlardım. Şimdi bu o kadar önemli ki cemaatlerde, camilerde ve sohbet halkalarında bu eksik hocam şu anda. O yüzden biraz malumat artıyor ama maalesef bu hava biraz kayboluyor sanki.
Ruhaniyet, maneviyat.
Birazcık kayboluyor sanki. Yani bizim derdimiz aslında o havayı teneffüs etmek. Yoksa VTR'de hazırlanır hocam. Biz kitaptan da okuruz, anlatırız ama hiçbir zaman hocamızla beraber olmanın getirdiği havayı, efendim nüfuz etmenin getirdiği havayı aktaramayız. Benim bir talihim de şu. Mesaripaşa Camii'ndeyken Kur'an-ı Kerim ve hadis dersi, küçükken Riyazü Salih'in de okuturdu bize, Allah razı olsun. O da gönenliydi. Gönenli Mehmet Efendi vardı orada bir hocamız.
Küçük gönenli Mehmet.
Küçük gönenli derlerdi. O da çok aktif bir insandı. Ali Yakup Hoca'ya çok hizmet ederdi.
Öyle bir şey, evet.
Evet, edebi dünya ve din dersleri orada da okunurdu. Bizim fakirhanede de okurdu. Galiba yeni böyle bir hadise yaşandı. Siz nakletmiştiniz.
Üç gün önce o Fatih Camii'nde o gelmiş oturuyor. Yanına oturdum ben de. İşte senden bahsetti. Kitabı okumuş, kitabını okumuş, çok beğenmiş. Ha. Ben de dedi sana bir şey anlatayım dedi. Bir babamdan bir arsa kaldı, hissedarlar var. Benim de hissedar olabilmem için, hissemi alabilmem için nakit, peşin bir paraya ihtiyacım var. Öyle dedi, sıkıntı içindeyim. Osman Pazarı Camii varmış Gönen'de. Hoca Efendi de o civarlarda oturmuş. Bu Çerkez Mehmet diyorlar, hafız, Hırkı-ı Şerif'te evet. Müezzin. Onunla beraberiz diyor, o da şahidim diyor. Yaşıyor mu acaba Çerkez Mehmet Efendi?
Çok böyle takatı şey ama yaşıyor, hayatı.
Çok, o da Hoca Efendi'yi çok severdi.
O iki hafta evvel elini öptüm ben deniz.
Oo, ne güzel ya. Onunla diyor beraberiz. Bir de baktım diyor, Gönenli Mehmet Efendi de rahmetli abdest almak için hazırlanıyor diyor. Çantası, o meşhur bir çantası var, sarığını taşıdı.
Tevafuk, bilerek gitmiyorlar camiye.
Yok canım, orada tesadüfen. Tesadüfen. Hatta diyor şaşırdık diyor da Gönenli Mehmet Efendi'yi görünce biz diyor. Tabii hocamızdır, gidip elini öpmek istedik. Hiçbir şey söylemedi diyor. Şu çantayı getir bana. Çantasını getirdim diyor. Aç. Açtım diyor.
Açtırmaz herkesi.
Açtırmaz. Aç. Al içindekini götür. Arsanı kurtar dedi diyor. Vallahi İzzet diyor bak. Allah. Yeminle söylüyorum. Ne para istedim. Ne paranın miktarını söyledim. Tam istediğim kadar ihtiyaç olan para çantanın içinde duruyor. Aldım parayı götürdüm. Kendisi yaşıyor. Evet. Aynı şeyi anlatabilir tekrar. Götürdüm parayı verdim, arsamı kurtardım. Şimdi Gönen'e gittiğim zaman halen o arsa üzerinde yaptığım evde oturuyorum diyor. Sonra halim vaktim iyi olduğu zaman geldim borcumu ödedim.
Hocam bendeniz buradan ilk defa bir şey fark ettim. Onu arz edeyim eğer müsaadeniz olursa.
Canım,
siz benim büyüğümsünüz. Böyle bir kere bu programda bizimle beraber olmayı kabul etmeniz bizim için çok önemli.
Biz bunu bir vazife kabul ettik ya, hocamın ruhaniyeti.
Şimdi insanların bu keramet arayışlarında genelde şöyle bir hava var. Bir şeyleri gösterip, insanlar fevkaladıklarını gösterip etrafına adam toplama.
Adam toplama, evet.
Fakat sizin anlattığınız bir şey, Allah'ın verdiği kerameti insanların hizmet edip bir an önce rahat yürüsün diye gönderme faslı var.
Evet,
yani
evet.
Hoca Efendi'nin dağıtımı tam Allah'ça, Allah Teala'nın ahlakıyla olan bir dağıtım. Nasıl Allah bize ikram ediyor, biz onunla bütün hacetlerimizi görüyoruz. Kendisine bağlamak için kullanmıyor. Al, gör, hemen yürü serbest serbest. hizmetini yap diye hemen gönderme faslı var. Hepimiz de öyle yapardı. Her cami kabul etmezdi bizi. Tabii. Görürdü mesela, ne işin var? Yapardı hemen. Kovardı. Belli camilere müsaade, zoraki alırdık. Tabii, burada işin yok der. Yapardı hemen.
Hocam bir de camiler var bu anlattıklarımızdan. Kitapta da yine geçen bir sıralamayla Fatih Camii, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Sümül Efendi Camii'nde hususi sohbet halakaları ya da vaazları, sohbetleri olurdu herhalde Hoca Efendi'nin.
İşte namazlardan önce, sonra.
Eyvallah. Orada,
evet. Hatta aralarda değil mi hocam?
Aralarda.
Yetmiyordu talep olduğu için, bir de aralara koyuyordu sırf namaz vakti
tabii,
değil.
Tabii.
Mesela Hazreti Hüdayi'de ikindi kılındıktan bir saat sonra giderdi.
Evet. Doğru.
Cemaat böyle beklerdi kendisi.
O gün başka yerde başka bir sohbeti de mi vardı?
Oho hocam anlasın.
Günde 8-10 camiye gidiyor yani.
8-10 camiye.
8-10 camiye günde.
Nasıl olurdu hocam o sohbetler? Bir yerden başlıyor ve 8-10 cami ayrı ayrı devam ediyor.
Devam ediyor. Vallahi nasıl olduğunu yani anlasam ben şimdik. Anlayabilsem nasıl olduğunu, o güç, o enerji, nasıl bir iş. Nasıl anlatayım yani? Anlatılacak gibi değil. Sabah şeyde mukabele okunuyor Fatih Camisi'nde. İşte Fatih Hoca da gelirdi o zaman. Hoca Efendi Hazretleri okuyor. Oradan çıkıyor. Sahurdan sonra okunuyor bu şeyde. İmsaktan sonra eyvallah okunuyor. Sabah ezanına yakın bitiyor. Oradan çıkıyor Sultanahmet Camisi'ne sabah namazına gidiyor. Orada sabah namazını kıldırıyor. Orada bekleyen başka bir şoför arkadaş var. Alıyor. Cihangir'de bir camiye götürüyor. Cihangir'de tekrar bir cüz mukabele okuyor. Oradan alıyor götürüyor. Diyelim efendim Sümül Efendi'ye geliyor veya çünkü ben daha gerisini takip edemedim. Cihangir'de benim işim bitti. Ben orada bayıldım kaldım yani yorgunluktan. O devam ediyor daha ondan sonra 8-10 camiye gidiyor. Ben gencim. Yani hem manen hazmedemedim. Hem o enerji, o nasıl bir manevi enerji? Allah'ın bir lütfu ya. İşte Hoca Efendi'nin en büyük kerametidir bence. Yani bu hizmet anlayışı,
bir
bu enerji.
Bir cüz okuyup bırakmıyor ki. Dertlisi geliyor, hastası geliyor, para evet, isteyeni evet, geliyor. Evet. Meczubu geliyor, delisi geliyor. Hepsiyle de uğraşıyor.
Delisi. Deli deyince yani hakikaten.
Orada bir şey var herhalde hocam. Evet, delisi bir,
ya şimdiki deli deyince yani hakikaten dedi de gelirdi. Mesela bir sarhoş vardı şeyde, Fatih'te. Ya bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Öyle içmiş ki, içiyor ki adam. Hoca Efendi'yi görünce birden efendim değişiyor. Hoca benim yemek param ne oldu? Böyle kafa tutar gibi. Ben kokusundan geri çekiliyorum. Öyle içmiş. Fakat Hoca Efendi hiç ne iğrenme var, ne şu, ne bu. Çıkarıyor yemek parasını veriyor. Sultanahmet Camisi'nde bir deli vardı. Tımarhaneden kaçar kaçar gelir. Hoca Efendi yokken imamete geçen namaz kıldırırdı. Ya nasıl bir çocuk, hafızmış ki ya, şey yapmış. Çok güzel de Kur'an okurdu. Fakat deli. Ama onun da bir şeysi var. Mesela Hoca Efendi'nin şeyine böyle aleyhinde düşünen falan bir çeşit talebeler olur. Şöyle böyle hani Hoca Efendi için içinden güzel hisler, duygular geçirmeyen birisini hissetsin. Üzerine gider dövmeye kalkardı.
Allah Allah.
Ben onun için onu gördüğüm zaman kalbimi çok sakin tutardım. Benim de üzerime gelip saldırmasın diye. Korkardım da güçlü birisi. Gene gel bir sabah geldi sabah namazını kıldırdı. Ben hemen söyledim. Hocam dedim böyle böyle. Hoca Efendi geldi namazı tekrar kıldırdı. İade etti. Bu kadar saldırgan bir adam Hoca Efendi'nin yanına geldiği zaman esas duruşa geçer. Boynunu büker. Öyle emir bekler. Hoca Efendi alır onu arabaya bindirir. Tekrar Bakırköy'e tımarhaneye bırakır. Döner.
Cık cık cık. Allah
deli
Allah.
Deyince aklıma şimdi o geldi. Yani Hoca Efendi yanında sadece hani bizim gibi yara okumuş cahiller değil. Aynı zaman delisi, sarhoşu, kaçığı. Mesela Trabzonlu bir abimiz vardı şeyde. Karadeniz şeyini bilirsiniz Sultanahmet'te. O da Hoca Efendi şöyle tarif ederdi, anlatırdı. Ne delikanlı adam be derdi. Gönül Hoca evet için. Öyle anlamış o. Yani evet, ona öyle bir iyilik yapmış ki delikanlı adam. O da ona öyle met ediyor.
Eyvallah.
Geçen gün Yavuz Bahaduroğlu var.
Hı hı.
Evet. O bir yazı yazmış. Yürek adam diye. Bu yürek adamlar kayboldu şimdi diye. Ahmet Şahin Hoca Efendi bir şey almış bir yerden. Hoca Efendi bir iyilik yaptığın zaman oradan Hemen uzaklaşın. İyilik yaptığınız insan size teşekkür etme
fırsatı bile
bulamasın. Ya bu nasıl bir insandır diyor. Nasıl bir yürektir bu diyor. Bu yürek insanlar şimdi kayboldu diyor Yavuz Bahadır oldu. Yani iyilik yapıyorsun, bırak teşekkürü. Yani o teşekkürü dahi almamak için, o iyiliği tekrarlattırmamak için kaçıp gidiyor oradan. Böyle bir insan. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri. Hakikaten yani böyle ya biz yarım saatte, bir saatte mümkün anlatılacak değil. Anlatılacak bir şey değil. İşte kitapları toparladık ama gene de eksik.
Çok eksik. Yani insanların rüyada gördüklerini, şahit olduklarını, aldıkları parayı vesaire. Şu an bendenizin sadece şahit olduğu hadiseler yüzler, sizde kim bilir milyondur artık bu. Yani
hatırlayamıyor
şey yapılacak bir şey değil.
Evet.
Bir de bütün bunları yaşadığı dönemde hocam, Gönenli Mehmet Efendi bu tip hizmetleri yapıyor, Kur'an hizmetini devam ettiriyor ama çok da rahat da değil herhalde.
Değil.
Bir taraftan da sıkıntılar var, onun o hizmetine mani olacak söz konusu şartlar da var.
Var.
Onlara rağmen devam ediyor herhalde bu hizmetler. Evet.
Karakollara devamlı çekiliyor. Bu para nereden geliyor? Bütün milletin merak ettiği bu para nereden geliyor? Ya bu kadar parayı nereden? Bir fabrikatör arkadaş var, çok zengin, zengin fabrikaları falan öyle. O itiraf etti. Ya ben dedi, bu kadar zenginim, bu kadar şeyim var. Ben Gönenli Hoca Efendi'nin bu tek başına yaptığı hizmeti bu servetimle yapamıyorum dedi. Takip etmiş. Çok yakındı Hoca Efendi. İsmini vermeyeyim şimdi burada.
Ankara'da mı?
Yok, Çanakkale. İbrahim Bodur Bey.
Evet.
İbrahim Bodur. Çok bağlıydı Hoca Efendi'ye. Bir gün cuma namazı kılıyoruz şeyde. Fatih Camisi'nde, Ramazan-ı Şerif, İmam Odası'nda Hoca Efendi, ben de geldim. Baktım, rahmetli Vehbi Koç da orada. Tabii ben Vehbi Koç, rahmetli ilk defa görüyorum. Ve baktım, bir tek çorapları değişik geldi bana. Çok mütevazi, biraz çorapları kıymetliymiş gibi geldi. Ayağım gözüm gayrihtar, öyle baktım. Hoca Efendi'nin çantasını almak istedi, yani taşımak için. Tabii ben yaşlı bir zat, Vehbi Koç Bey, dedim ona şey olmasın diye, çantasını ben kaptım. Daha Vehbi Koç Bey'den önce ben kaptım Hoca Efendi'nin çantasını. Biraz darılır gibi oldu Vehbi Bey. Şöyle böyle sitemkar bakarken Hoca Efendi lafı da yani öyle bir oturturdu ki mübarek. Baktım Vehbi Koç Bey'e eğildi. Beyefendi dedi, bu millet sizinle iftihar ediyor dedi. Bu kadar. Bakın şu lafın güzelliğine bakın. Yani ben orada belki bir saygısızlık, terbiyesizlik yapmam ama o da çok yaşlı bir zat. Hani
yani çanta ona, hem onu şey yaptı.
Hem beni şey yapıyor, hem benim şeyimi örtüyor.
Aynı zamanda saygıdan aldı size gibi o şeyi veriyor.
Tabii.
Kim bilir o söz nice hayırları açtı. Yani. Kim bilir o söz şu anda bizim okul olarak, efendim dershane olarak, bilmem ne olarak, hastane tabii olarak gördüğümüz.
Evet.
Öyle bir dini hassasiyet, kim bilir nasıl bir nesli kurtardı, onu tabii bilemiyoruz. Allah bilecek.
Amin.
Evet, biliyor.
Bütün bu şartlar altında devam eden o hizmetle, hocam birkaç dakikamız daha var bu bölümde. O camilerden yani Sultanahmet Camii, az evvel sayıldı Fatih Camii, bütün bunlar sayılıyor ama Fatih Camii ile Sultanahmet Camii özellikle daha çok zikrediliyor sanki. Ya da bana, bendeniz öyle geldi.
Öyle, evet.
O iki camide hususi çok sayıda sohbet edildi ya da sizlerin çok hatıranız olduğunu düşündük dinlerken de bir taraftan.
Şimdi bir gün evden çıktım. Şimdi Hoca Efendi'ye soruyorlar hangi tarikattır, hangi tarikata bağlı, zikir verir mi, ders verir mi? Şimdi bu kadar sıkıntının arasında bir de tarikat şeyhliği yaparsa Hoca Efendi'yi yaşatmazlar. Şifreliydi Hoca Efendi'nin işleri. Mesela şöyle anlatayım başımdan geçen, evden çıktım. İçimden öyle bir duygu geldi. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah yazayım, estağfurullah. Hı. Zikrine dedim, devam edeyim. İçimden öyle gelir ya, her insanın içine gelir bir şey. Evet. Her Müslümanın içine gelir. Bunu okuyor okuyor camiye geldim. Hoca Efendi de vaaza başlamış. Oturdum. Gene öyle onun bir tatlı bakışı vardır. Böyle bir şey anlatacağı zaman veya irşat edeceği zaman. Gene öyle yüzüme baktı. Bu zikrin değerini anlatmaya başladı, faydalarını anlatmaya başladı. Buyur işte sana zikir. Mesela bir vaazında İçinden geçiriyor cemaatten birisi. Ya acaba kelime-i tevhid çeksem nasıl olur acaba? Şimdi Hoca Efendi derhal cevap veriyor cemaatin içinde. Şimdi durup dururken bu nereden çıktı yani cemaatin?
Cemaat anlamıyor belki. Tabii, anda ama adrese testi.
Diyor ki sen diyor istersen diyor günde 1000 kere kelime-i tevhid çek ama diyor. Bak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demezsen diyor. O çektiğinin kıymeti kalmaz diyor. Buyur. Ver de orada şifreyi çöz. Eyvallah. Çözebilirsen şifreyi.
Hem binlerce müridi var hem de baktığında hiçbir tane yok.
Yok. Yok. Böyle yürütüyor işi. Çünkü başka bu tekkeler şunlar bunlar hepsi kapatılmış evet, malum. Evet. Kahd-ı Rical dönemi.
Hocam yine müsaadenizle bir aramız var.
Buyurun.
Az sonra devam edeceğiz. Tamam. Kıymetli izleyicilerimiz az sonra devam edeceğiz. Bu tatlı sohbeti kaçırmamak istiyorsanız ekranlarınız başında kalın lütfen. Kıymetli seyircilerimiz, elhamdülillah bu hafta Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni programda Mesnevi ile İlahi Aşk'ta konuşuyoruz özel yayınımızda. İzzet Ay hocamız, az evvel hocam demiştiniz ki çok merak ediliyor bu paralar nereden geliyor. Hep onu merak ettikleri için de sıkıntılar çıkıyordu demiştik. O sorular herhalde çok soruldu Hoca Efendi'ye. Değil mi hocam?
Sadece soru olarak değil galiba bir de onu da ilave etmek lazım. Hesap sorar gibi soruldu. Yani cemaat nereden geliyor para demiyor. Böyle masumane değil. Böyle bayağı değil mi hocam?
Tabii, tabii.
Baskılarla, karakollarla.
Tabii karakollarla. Bir gün Sultanahmet Camisi'nde yas namazını kıldık. Bütün parasını dağıttı gene talebeler Hoca Efendi. Ben hissettim. Yani dedim ya kalacağız burada ya yaya gideceğiz. Ama bir çay içilen yer var gene orada. Oturduk. Çay içiyoruz. Heyecanlı heyecanlı bir zat geldi. Konya'dan gelmiş. Amca dedi. Hoca Efendi sakallı görünce dedi. Herhalde Hoca Efendi'yi bilir. Amca dedi. Gönenli Mehmet Efendi diye bir zat varmış buralarda dedi. Onu arıyorum dedi. Siz tanıyor musunuz? Biliyor musunuz dedi. Hoca Efendi gülerek benim oğlum dedi. Hocam dedi. Heyecanlı böyle. Heyecanlandı. Tabii karşısında görünce birdenbire hani gökler erken yerde bulmuş misali. Hocam dedi benim yanımda bir emanet var. Konya'dan tevdi edilmek üzere bir miktar para verdiler. Onu size takdim etmek için sizi arıyordum dedi. Sultanahmet Can o çayhanede. Peki oğlum dedi. Aldı şeyi parayı. Ondan sonra anladım ki ben o paradan çünkü şey yaptım. Troilobüs'e para verdi. Bindik. Yani o para gelmese o arada öyle şey yok. Fakat Konya'dan gece vakti para nasıl geliyor?
Nasıl geliyor hocam?
Bir para işi daha çok mühim bu. Hakikaten çok güzel bir olay. Gene bir öğle namazı çıktık şeyden Sultanahmet Camisi'nden. O zaman hippi falan derlerdi böyle turistler sakallı makallı.
Ha, şey. Çok vardı bizim küçüklüğümüzde.
Orada oturmuş öyle caminin şeyine dışında taşların üzerine öyle düşünüyor. Hoca Efendi ile beraber çıktık ben çantasını taşıyorum her zamanki gibi. Bir baktı bu turiste. Dedi oğlum bu turistin dedi galiba parası yok dedi. Bu arkadaşın galiba da bir parası yok. Al şu parayı götür ver kendisine dedi. O zaman 5 lira mıydı geçmiş gün hatırlamıyorum ama büyük bir para. Parayı götürdüm verdim. Tabii Hristiyanlarda veya Avrupalı arkadaşlarda böyle bir adet yok herhalde. Yani durup dururken getirip kimse kimseye para vermez. Şöyle bir baktı aldı. İhtiyacı var ki aldı. Unuttum ben olayı. Aradan 4-5 sene geçti. Ressammış bu arkadaş.
Ressammış. Allah Allah. Ya,
memleketine dönmüş Belçika. Allah. Zengin olmuş, para kazanmış. Hoca Efendi'nin yaptığı bu iyiliği unutmamış.
Allah Allah.
Geliyor. Hoca Efendi o gün yok. Herhalde Emrullah Hoca Efendi varmış o gün. Veya müezzin arkadaşlardan birisi. Hoca Efendi arıyı bulamıyor. Ben diyor böyle böyle bir zat vardı sakallı bana böyle bir iyilik yaptı. Ben o iyiliği unutmadım. Bu o paranın belki 15-20 misli, belki 50 misli bir parayı biriktirmiş Hoca Efendi yani iyiliğe karşı vermek. Evet. Belçikalı ama.
Böyle hizmetler yapıyor ben de bunu yapayım diye getirmiş.
Getirmiş parayı vermiş bırakmış Hoca Efendi. Bunu da bir şey çekmiş gazeteci. Çekmiş. O gün de Hoca Efendi gene sorguya. Karakola bu parayı nereden buluyorsun diye.
Ayarlamaya bak Allah.
Sen şu ayarlamaya bak manevi. Hoca Efendi diyor ki gazete diyor. Hoca Efendi okuduğu bir gazete değil ama almış onu o gün.
O da ayrı bir şey.
Ayrı bir şey. Gazeteyi ters koymuş. Yani bu turistin parayı verirken çekilen fotoğrafını koymuş. Gözüküyor cebindeki böyle uzun. Evet. Tam bükmemiş gazeteyi. Şimdi karakoldaki vazifeli bakıyor. Ya hoca sen bu gazeteyi de mi okuyordun? Ne yazıyormuş orada ver bakayım falan diye Hoca Efendi böyle küçümseyerek. Ya bak ben de bakmadım demiş gazeteyi uzatmış. Ya bu para Belçika'dan gelmiyor hocam. Kusura bakma hocam. Bak para nasıl geliyor. İki tane misal
var. Sizin hakkından imansız gelir diye burada.
Para işi böyleydi Hoca Efendi. De, hocama sordum bugün. Hocam böyle pırıl pırıl böyle şey yapıyorsunuz insanlarda. Büyük etki yaratıyorsunuz. Büyük bir maneviyat, ruhaniyet, keşif. Tabii bunları söylemeden böyle zaten öyle bir şey yaptım. Bu dereceyi dedim neyle elde ettiniz? Yani nedir bu işin sırrı? Çok merak. Oğlum Kur'an okumakla dedi. Kur'an-ı Kerim okumakla dedi. Öyle bir şey ki yani Kur'an-ı Kerim dersi veriyor Hoca Efendi. Yetiştiriyor. Aşağı takrip, Tayyip evet. dersleri veriyor. Onlardan icazetnameler.
Yani hafızın üstü. Kıymetli seyircilerimize hala çünkü bilemeyenler olabilir. Kurra hafızı demek. Hafızlık tamam olduktan sonra şiveleriyle, efendim ses benzerlikleriyle, ayrışmalarıyla yüzlerce rivayeti ezberinde tutmak demek. Hoca Efendi Reisül Kurra'ydı ve Kurra hafızları yetiştiriyordu. Affedersiniz hocam ben tabii hem genç de kardeşlerimiz o, için de bir izah
tabii etmek. O da Kur'an büyük bir Kur'an-ı Kerim alimiydi evet. Hoca Efendi. Büyük alim ve Kur'an ve Türkiye'nin Reisül Kurra'sıydı.
Evet.
Geçen gün laf açıyor. İnternette dolaşıyorum öyle. 1982 senesinde Hoca Efendi'ye bir davetiye gelmiş Bursa'dan. Bursa'da ilk aşara takrib ilmi kıraat üzerine bir hanımefendi icazet alacak. Oradaki gene muhterem bir Hoca Efendi ismini hatırlayamayacağım. Yetiştirmiş. Hoca Efendi buradan 80 yaşında Bursa'ya gidiyor. İlk hanım aşara takrib ilmi kıraat talebesine orada icazetini vermiyor Bursa'da. Şeysi var.
Davetiye,
fotokopi falan hepsini koymuş o zat. O da bir öğretim üyesi galiba Bursa'da İlahiyat Fakültesi'nde.
Öyle hep dolaşıyor. Kur'an'la buyurdular ya. Kur'an okutuyor buyurdunuz. Kur'an-ı Kerim
çok okuyor kendisi. Yani ben günde bir hatim yaptığını biliyorum. Günde bir. Hatta oğlum derdi Topkapı'dan o zaman Sirkeci'den kalkıyordu otobüsler. Sirkeci'de tren garının arkasında otobüs garı vardı. 50 sene önce falan, 60 sene önce. Otobüsler oradan kalkardı Edirne'ye. 6-7 saatte giderdi. Şimdi 1,5-2 saatte gidiyorlar. Yol yok, otobüs yok. İşte demek ki vazifeli, mevlid okumaya gidiyor herhalde şeye. Sirkeci'den biniyor otobüse veya Topkapı'dan. Edirne'de indiği zaman hatim bitiyor. Gidene kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Bu kadar içli dışlı Kur'an. Kur'an.
Biz de şahidiz ya hocam o son mukaberesinde son gün bir saat içerisinde 300 okudu. Yani kıymeti dinleyenlerimiz de elbet bilirler tecrübe de etmişlerdir kendileri. Bir insanın içinden okuması hızlıca bir ölçüde olabilir. Bir de bunu dışarıya okumaya şey yaptığınızda bu yarı yarıya neredeyse daha fazla bir süre ister. Dışarıdakini duyurmak için okunduğunda evet. kişi içinden okuduğu sessiz gibi okuyamaz. Hoca Efendi biz alenen şahitte 56 dakika çünkü baktık Ezan-ı Muhammedi okunurken gelmişti hatırlarsınız evet. son mukaberesinde. Hemen şöyle oldu Bismillahirrahmanirrahim tebarekellezi bihi ve alâ kulli şeyin kadir anlaşılacak şekilde aynen okudu 300'ü. Yani bir de Hoca Efendi'nin muhteşem bir şeyi
tayı
var.
Tayı zaman da var tayı zaman.
O hızlı okuduğumda tayı zaman var. Bir de hızlı okuduğunda hiçbir şey de karışmazdı değil mi? Onunla hakkında da sizin bir hatıratınız var diye hatırlıyorum.
Var evet. Çünkü ilk günlerimiz Hacı Osman Efendi Hazretleri'nin şeyinde o sohbet esnasında.
Medineli Hacı Osman Efendi.
Bizzat dedi ki ya hocam dedi Gönenli Mehmet Efendi çok hızlı dedi Kur'an okuyor dedi. Çok hızlı Kur'an okuyor dedi. İçime sıkıntı düştü benim. Akşam dedim yani şimdi alemim var bu sözün ama bunda bir hikmet varmış yani.
Evet.
Yani benim başka bir şey duymamı istiyorlarmış. Arada da böyle paslaşıyorlar yani. Öyle mübarek insanlar ki. Sultanahmet Camisi'ne geldim. Daha hiç Gönenli Hoca'ya bir şey söylemedim rahmetliye. Oğlum dedi hızlı okuyorum ama dedi talimine de tecvidine de dikkat edin merak etme dedi. Oh bir rahatladım. Bak orada onu söylüyor. O zat onu orada. Anında daha bir şey söylemeden cevap veriyor. Kur'an-ı Kerim tabii Kur'an-ı Kerim bir...
Kur'an-ı Kerim ve salavatı bol okumak değil mi? Bol. Salatü selamı her vaazında salatü selam siz bir şey yapar mıydı hocam?
Yapmazdı. Şimdi o salatü selamdan konu açtın hem seyircilerimize bir şey olsun, örnek olsun, bir yol göstersin. Hocam dedi bir gün çok büyük bir sıkıntıya düştüm. Her zaman sıkıntı içinde de zaten mübarek. Ondan sonra bunun bir tek çaresi var daha genç yıllarında. Peygamberime salatü selam getireyim. Bakalım ne olacak. Elime dedi bir salatü selam kitabı geçti. Aldım. Birinci gün okudum. İkinci gün okudum. Üçüncü gün bütün dertler, sıkıntılar, belalar, maddi manevi bütün sıkıntılarım kayboldu dedi. Ya şimdi ben merak etmeye başladım. Acaba bende de çünkü daha yeni mezun olmuşum. Askerliğim yeni bitmiş. Ne iş var, ne güç var öyle. Hoca efendinin peşinde dolaşıyorum çantasında. Hatta soruyorlar ne iş yaparsın diye bana. Sağdan sonra ben diyorum Gönenli Mehmet Efendi'nin çantasını taşıyorum işim bu. Kızıyorlar bana. En yakınlarım da kız. Oğlum fakülte bitirmiş gitmiş iş yapsana falan. Ama fakülte orada esas. Oradan.
Ses orada.
Orada iş. Ben onu anladım. Nereden geldin işin. Ondan sonra.
Merak etme onu diyenler de anlamıştır hocam.
Sonra ne diyorduk?
Sizce iş güç yok falan dediniz. Ha, ben de sıkıntılarım var buyurdunuz.
Bir gün şeyden çıktı cami imam odasından gene. Baktım elinde bir kitap. Şöyle küçük bu. Osmanlılar zamanında yazılmış. Delal-i Hayrat. Verdi. Ben o zaman şey yaptım. Herhalde dedim. Kendi okuduğu da bu. Delal-i Hayrat. Aldım. Başladım okumaya. Hatta Hoca Efendi üçüncü gün şey yapmış. Benim tabii boş vaktim çok. Hoca Efendi gibi değilim. Ben her gün bir hatim yapmaya başladım. Delal-i Hayrat okumaya başladım. Öyle. Bir müddet sonra benim de işlerim düzeldi. Hacca götürdü, evlendirdi, iş buldu. İş sahaları açıldı. Delal-i Hayrat. Sonra fakat Delal-i Hayrat'ı ben okurken şeyden başlardım. Salavat-ı Şerifelerden. Pazartesi direkt. Nasıl onu keşfetti anladı. Hala aklımı almıyor.
Allah
oğlum
Allah.
Dedi, sen dedi böyle dedi salavat-ı şerifelerden başlıyorsun. Başında dedi Esma-ı Hüsna var. Peygamber Efendimiz'in şeyleri var.
Söylemeden Esna... size söylüyor.
Hiç söylemiyor. Ya ben ya bir şey söylemedim.
Bir şey söylemediniz.
Yok canım ben nereden bilecek benim nereden başladığımı. Ben kafama göre oradan rahatıma kolayıma gelmiş oradan okuyorum. O duaların hepsini atlıyorum. Dedi onları da okursan daha iyi olur. Onları da okursan daha iyi olur. Gel de şimdi böyle bir zatın yanında kalbini Allah'tan uzak tut. Her şeyi biliyor. Allah Teala da her şeyi bilmiyor mu? İşte Allah'a yol böyle gidiyor.
O rabıtayı hissettiriyor. Tabii, kulluk vazifesini hissettiriyor.
Tabii, her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor diye hiçbir şey yanlış iş yapamıyorsun. Yanlış bir şey düşünemiyorsun.
Ve o talim terbiye içerisinde bir istikamet üzere,
insan
gidebilir.
Böyle bir zat. Biraz da sen anlat hocam ya.
Estağfurullah efendim. Bendeniz kendi hatalarımı, nisyanlarımı, onları gözden geçirme fırsatı buluyorum. Ama hani o yolda bulunmaya çalışmak, hata edebilir herkes. Hani belki buradan genç arkadaşlar da birçok insan da seyrediyor çünkü. İnsanlar hata edebilir. Muhakkak ki ayıpları, günahları, seyyiatı da vardır ama mühim olan galiba bu izi hiçbir zaman bırakmamak.
Evet.
Bir şekilde bu ahlaka gayret etmek.
Evet.
Çünkü hatasız insan yoktur. Ama hep cemiyette işte bize bu şeyi yaşama sevinci diyorlar ya, ümit evet. diyorlar. Böyle ümit dağıtan insanlar olmasa hakikaten insan ne kendi yaptığı hatalarla yüzleşebilir, düzelebilir. Ne de cemiyete, ahirete bir şey götürebilir, bir hizmet, bir katkı sağlayabilir. Güzel bir amel götürebilir.
Ve hala da tasarrufu devam ediyor. Yani zaman zaman mana aleminde işaretler veriyor. Bazı örnekler sunuyor. Yani devam ediyor. Yeter ki sen şey yapma. Yani kalbini sakin tut, rahat tut. Kalbini bağla. Rabıtayı bırakma. Sade şeyden değil tabii, hocamızdan değil, başka zatlar da. Mesela Hüsrev Efendi varmış, Ohrili.
Evet.
Hadis alimi.
Hadis alimi. Kadı Beydavi de okuturmuş. Evet. Fatih Camii'nde.
Fatih Camii'sinde. O Mahmut Bayram
Hoca Efendi, benim hocamdı.
Hazreti Hocan, benim de.
Hep ondan bahsederdi. Hüsrev Efendi evet. Derse gidişinden bahsederdi hocam. Ya,
ne mübarek insandı o da. Bak o keramet göstermiyor. Onun da sonra bir boş zamanda anlatayım sana. Hacı şey Mahmut Bayram Efendi Hazretlerinin
İnşallah.
Muazzam bir şeysini gördüm ben.
Rahmetli babam Mahmut Bayram Hoca Efendi'nin ismi duyulsun, yaşasın, yaşasın diye Ümraniye tarafında bir cami yaptırdı. Rahmetli çok göçmeden.
Ne güzel.
İsmini de Mahmut Bayram Camii olarak öyle bir hizmet oldu. Mustafa'cığım bir şey söyleyeceksin galiba.
Estağfurullah hocam. Yani izleyicilerimiz de herhalde böyledirler. Ben de şundan korkuyordum programın başında. Kendimce böyle bir şeyim vardı hocam. Evhamım vardı. Şimdi anlatacaklar Gönenli Hazretlerini. Anlatacaklar kıymetli hocalarımız. Sonra da yahu ama göçtü şimdi ne yapacağız? Hani o hüzünle mi kalacağız programın sonunda diyordum. Elhamdülillah ben deniz hüzünlenmedim. Belki bir şey anlayamadığım için ama siz o mütebessimle, o neşesiyle anlattınız. Yani evet. Hoca Efendi'nin de hala o neşesinin sürdüğünü herhalde sizlerden gördük hocam.
Evet.
Onu soracaktım programın sonunda, son dakikalarımızda. Şimdi bu programı izlemiş, Gönenli Hazretlerini bir şekilde duymuş ama sizlerin anlatımıyla biraz daha böyle kulak kabartmış olan izleyicilerimiz nereden bu izi sürmeye başlasınlar? Hani iz sürmek tabiri de kullanıldı.
Ne güzel, evet.
Nereye doğru gidilsin hocam?
Nereye doğru gidilsin? Bol bol salatü selam okunsun.
Eyvallah.
Bol bol Kur'an-ı Kerim okunsun. Benim bu zatların yanında bulundum, oturdum, kalktım, sohbetlerine katıldım. Öğrendiğim iki şey var. Çok salatü selam okursan Peygamber Efendimiz'e yakın olursun, ulaşırsın. Hatta her gece rüyanda görürsün. Çok salatü selam okumakla her gün Peygamber Efendimiz'le görüşen insanlar var derdi Gönenli Mehmet Efendi rahmetli. Çok Kur'an-ı Kerim okursun. Gene aynı
Cenab-ı Hakk'a yakınlığını hissettirirsin.
İş yol bu. Verilmiş yani. Reçete hazır. Reçete geçen gün bir vaazında Hoca Efendi'nin okudum bir yere neşredilmiş. Size diyor bak peygamber reçetesi anlatacağım şimdi diyor. Aynen şöyle başlayalım. Peygamber Efendimiz'in bir reçetesiyle bitirelim.
Evet.
Her kim yatarken 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber derse ne kadar yaşlanırsa yaşlansın vücuttan düşmez. Kimseye muhtaç olmaz. Ömrünün sonuna kadar rahat yaşar. Ve hiçbir insana da muhtaç olmadan gözlerini kapatır gider. Bu da diyor peygamber reçetesidir diyor. Bu reçeteye devam edin. İşte size bir peygamber reçetesi
evet,
veriyorum
eyvallah.
Diyor.
Meşhurdur zaten. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir rivayeti daha var. 33-34 olarak da var. Mehmet Zahid Efendi Hazretleri de şey derdi. Hocam muhakkak siz bilirsiniz. Ben deniz şeyinde vaazında. Demek ki biz çocuk falan da olsak, yani genç de olsak onların sözlerinde bir tesir vardı. Bu bizim hafızamızla alakalı bir şey değil.
Evet,
o
evet.
Kadar ders var hiç kafamda değil. Orada bir cümle unutulmuyor. Ne hikmetse o La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Le'yi okumuyoruz ya. Onun yerine 34. kere Allahu Ekber der de yatarsak diye anlatırdı böyle Mehmet Efendi Hazretleri.
Yani hadis-i buyurduğunuz, şerif.
Hadis-i şerif evet. Yani buyurduğunuz gibi aslında reçete belli.
Belli.
Yani gitmek isteyene o kadar belli beyan ki. Fakat ana damarda Kur'an'la meşgul olmak.
Eyvallah.
Yani sadece tefsirini falan yapmak da değil. Bizzat yüzünden okumak.
Evet.
Yüzünden okumayı bıraktım hocam. Gözlük takmak zorunda kaldım. Hoca Efendi gözlüksüz okurdu.
Gözlüksüz okurdu evet.
Yani Hoca Efendi yüzünden de okurdu çünkü. Malumunuz. Evet. Hep şeylerinde, mukabelerinde hatim biriktirirken yüzünden de baka baka okurdu. Elhamdülillah Kur'an'ın nuru derdi. Kur'an-ı Kerim okumayı, yüzünden okumayı azalttım, gözlük takmaya başladım. Yani öyle bir şey yapıyorum. Çünkü o günlere tam denk evet. geldi. Bu bir ikazdı. Kur'an-ı Kerim ve Salavat-ı Şerife. Hatta biz bu programı herhalde sonuna geldik.
Eyvallah hocam.
biz bu programı bir Kur'an-ı Kerim'i hatırlatma ve Efendimiz'e salatü selamı hatırlatma programı olarak özel kabul edelim.
İnşallah.
Hoca Efendi de sadece bu konunun üst başlığı olsun.
Olabilir.
Olur mu hocam?
Olur.
Hocam bendenize bu fırsatı verdiniz.
Estağfurullah, rica ederim.
Hürmetle ellerinizden öperim.
Estağfurullah, biz layık değildik yani ama artık dedim belki hocamın ruhaniyeti haberdar olur, darılır. Yani daveti sırf hocamın, hocamı tanıtmak için, anlatmak için geldim. Bizde de bir şey yok yani, biliyorum nedir, bir vasfımız yok yani,
estağfurullah,
herhangi bir şeyimiz yok. Sadece gördüklerimizi, duyduklarımızı anlattık, inşallah Allah kabul
çok
eder.
Çok güzel oldu efendim, bizi i̇nşallah. Sohbetinizde bulundurdunuz. Herhalde bundan sonra söz sizde Mustafa kardeşim.
Hocam biz de çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Ben deniz hususiyetle izleyicilerimiz adına da teşekkür etmek istiyorum müsaadenizle. Hem de televizyon kanalımız adına. Hem bu fırsatla Gönenli Hazretleri'ni konuştuğumuz, hem de hocam yaklaşık bir yıl oldu Mesnevi ile İlahi Aşk programı başlayalı.
Öyle mi? Seneyi doldurduk.
Neredeyse sene dolmak üzere. Birkaç program kaldı. Bu bir yıldır anlatıla gele gele o İlahi Aşk yolculuğunda, hani böyle neredeyse seneyi devriyesi sayılacak bir vakitte Gönenli Hazretleri ve zat haliniz programda çok çok güzel olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz.
Peki efendim.
Kıymetli seyircilerimiz, önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olana değin. Bizler huzurlarınızdan böylelikle, bu dualarla, bu niyazlarla, bu temennilerle ayrılıyoruz. Hayırlı geceler, hayırlı haftalar.